Prepils'tan herkese merhaba. Double O Talking'in sezon finaliyle Oğuzhan'la birlikte nihayet karşınızdayız. Premier Lig biteli, Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli olalı bayağı bir süre geçmişken ne alaka sezon finali, bunca zaman neredeydiniz diyenler olabilir. Haklısınız, fakat bazen herkesin aynı gündemi, aynı olayları konuştuğu noktada bir adım geri atalım, çerçeveye daha geniş bir açıdan bakalım demek daha sağlıklı olabilir diye düşündük. Hem gündemi hem yaşananları biraz demlenmeye bırakarak ardından değerlendirelim istedik. Desem inanmayın, altyapı sorunu yaşadık. İzmir'de felaket bir internet problemi vardı. Özellikle benim yaşadığım bölgede ciddi bir sorun vardı. Bir türlü kayda giremedik. Denemelerimizde Oğuzhan bir robotla mı konuşuyorum, bırak kapat kaydı diyerek beni kısa bir suskunluğa itti. Ama bomba gibi finalle de karşınızdayız. Bu kayıtta geri vites yok açıkçası. Yorumlar keskin olacak, şimdiden uyarayım. Ve uzun bir girişten sonra da Oğuzhan, hoş geldin.
Hoş bulduk Okan. İnternetin geri gelmesi, daha doğrusu kaliteli bir internetle bağlanman beni çok rahatlattı. Geniş bir çerçeveden bakmak da anlamlı bir giriş oldu ama ne desek boş olacak. Çünkü aslında bir bakıma Şampiyonlar Ligi finalinde beklenen oldu. Premier Lig'de beklenen oldu ama heyecan biraz farklıydı. Ama bunlardan daha çok lig bitti diye üzülürken internetin geldi diye çok seviniyorum ben. İstersen daha çok zaman kaybetmeyelim. Dediğin gibi keskin yorumlarla başlayalım.
Yani gerçekten çok enteresan bir süreçten geçtik. Hem internet altyapısı olarak, hadi onu geçiyorum, ama futbol olarak gerçekten şanına yakışır. Yaşadığımız gitgellerle, inişlerle, çıkışlarla, saçmalıklarla dolu bir sezonu neredeyse saçmalıkla dolu bir finalle kapatıyorduk ki, hani yine saçmalıklar çok fazla oldu ama beklediğimiz finaller gerçekleşti. Yakın finalden başlayalım istiyorum ben. Liverpool, Real Madrid karşısında maalesef kralın takımına boyun eğdi ve Real Madrid Don Carlo ile birlikte yeni bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı. Ben hiç durmadan şuradan başlıyorum. Muhammed Salah, o kadar atıp tuttuk. İntikam, intikam, geceleri intikam yeminleri ediyorum, uyuyamıyorum diye başladık. Baba, o golle atacaksın artık. Bu maçta neredesin? Bu maçta atmayacaksan sezon boyunca da atma, boş ver, hiç gerek yok diyorum ben. Sana da sözü buradan veriyorum.
Ben burada çok farklı bir giriş yapayım. Bayern Münih Mane dedikoduları var. Mane'nin ahı var. Ben ilk günden beri sana ne demiştim? Ben Mane'ciyim demiştim. Kendisi de çok açık bir şekilde ben de basıp giderim mesajı veriyor şu an. Finale gelirsek, yani Liverpool'un aslında senin dediğin gibi burada atmayacaksan nerede atacaksın? Bundan daha garip bir yere değineyim ben. Fatih Terim de maç anında şey demişti. Naby Keita'nın şutunda süresi var, sahası var. Bu nasıl şut? Cidden Naby Keita'nın şutu finalin önüne geçti diyorum ben Liverpool adına. Yani bu kadar bulma yaşanacağını ben düşünmüyordum. Real Madrid de zaten bekleneni yaptı. Özellikle beklerle inanılmaz bir gösteri şovu. Sonda da yani Benzema'nın, ben şunu demiştim, hatırlıyor musun? Benzema acaba bu sefer Van Dijk karşılaşması izler miyiz? Yani Benzema hiç topa girmedi. Zaten forvet gibi değil, orta saha gibi geriden topu alıyor, kanatları çıkartıyor. Lay lay lon bir maç oldu bence. Liverpool, senin dediğine katılıyorum yani, dizi repliği gibi. Salah öyle yapar mı? Bütün herkes bunu konuşuyor zaten o günde. Yani Carragher'ından işte Michael Owen'la Gerrard'ına hepsini girdik o gün biz de. Cidden yani Ancelotti o dansı mansı prosu, Benzema'nın uçakta işte kupayı gösterip kaçıncı falan diye sorması, yani ağırlığını koydu diyebiliriz. Zaten onlar da bu kadarını beklemiyorduk diyorlardı ama yani bu bireysel performanslarla bunu almaları beni şaşırtmadı. Tabii ben şimdi Premier Lig içeriği giriyoruz. City'nin ligi almışken City, Liverpool'un da Şampiyonlar Ligi'ni almasını tabii isterdim ama sen söylemiştin bunu açık açık. Ben de söyleyeyim yani, Avrupa'da her ne kadar Premier Lig'de Arsenal'ı desteklesem de Avrupa'da Real Madrid diyeyim, babadan Real Madrid diyeyim. Ondan bana çok koymadı Okan ya finalde Liverpool'un yaptıkları.
Ya bu bizim için değişmez bir realite. Senin, benim, yakın çevremizin Biz böyle büyük Real Madrid taraftarı bir arkadaş grubunun neferleriyiz, öyle söyleyeyim. Yani o Barcelona'nın Real Madrid'i tokat manyağı yaptığı yıllarda hep beraber oturup hüzünle Real Madrid maçlarını izlerdik. Jose Mourinho'nun o umutsuzca çimleri uzatmasını, mücadelenin kazandığı derinliği takip ederdik. O yüzden hani Real Madrid'in kazanmasıyla ilgili bir problemi yok ama yani ben maça çok kısa değineyim. Konuşacağımız çok ufak tefek konular var. Üzerine gideceğimiz böyle hızlı konular konuşalım istiyoruz ama yani işte gegenpressing, Jürgen Klopp futbolu, o futbol, bu futbol, şu futbol, bir sürü teknik detay analiz yapılır ama yani bekleri dondurulmuş, bekleri durdurulmuş bir Liverpool'un ne kadar üretkenlikten uzak, ne kadar zorlanan bir takım olduğunu gördük. Yani tez antitez konusu futbolun zaten son yıllarına damga vurmuş bir realite. Orada da yani Trent Alexander-Arnold'ı Vinicius Junior tehdidiyle oyundan düşürüp Robertson'ı da Valverde'nin varlığıyla oyundan düşüren bir Don Carlo. Ya bu noktada işte Naby Keita'nın o formsuzluğu, ben o kadar eleştirilmesi gerektiğini düşünmesem de yetersizliği vesaire. Yani enteresan bir final oldu Liverpool için. İki kupadan da...
Araya girebilir miyim Okan? Carvajal'in Luis Diaz'ı dövmesine ne diyorsun?
Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç yani takipçilerimizden de görmüş olan var mıdır bilmiyorum. Carvajal'in Şampiyonlar Ligi maçını hazırlanırken nargile içen fotoğrafları falan düştü internete. Yani Luis Diaz'ı cebinden çıkardı. Yani ben bu kadar net bir dayak atmak, saha içinde, kurallar içerisinde dövmek, yok etmek görmedim. Yani Luis Diaz ben neredeyim, ben ne zaman geldim buraya, bu seviyeye, ne oluyor burada demekten başka hiçbir çare bulamadı. İnanılmazdı. Yani bence maçın gizli kahramanlarından biri. Gizli derken alelade, aleni kahramanıydı Carvajal. Yani çok enteresan bir maçtı. Yani şeye bağlayacağım, Liverpool'un ben iki kupada da en azından eli boş dönmesini beklemiyordum. Bir Premier Lig sevdalıları olarak bizim de Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması en azından yaptığımız habercilik bakımından bize daha fazla done sunacağı netti ama güzel de bir final izledik açıkçası. Tabii çok kısa senden Fransa'daki bu rezil organizasyonu da konuşalım. Oradan başka konulara geçelim istiyorum. Yani ben bu çağda, bu devirde böyle bir saçmalık da görmedim. Şampiyonlar Ligi finali erteleniyor falan. İnanılmaz bir süreç de yaşandı orada.
Ya gerçekten komikti ve asıl şaşırdığım olay şöyle bir şey oldu. Maçtan sonra Liverpool başkanı zaten Fransa hükümetinden özür beklediğini, büyük bir kargaşa yaşandığını söyledi. Futbolcuların eşleri biber gazı falan yedi Okan, yani bu çok komik bir olay. Bunun üstüne maçın sürekli, ya ben şöyle bir şey vardı, maçtan önce masa tenisi oynuyordum Özgürlük Parkı'nda. Hatta maçın ilk 15 dakikasını falan kaçırırım diye düşünüyordum. Ama geldiğimde maç daha yeni başlıyordu. Hatta o işte masa tenisini bıraktıktan sonra şaşırdım, neler oluyor, neler bitiyor diye böyle. Gerçekten kaostu. Bir de şöyle bir şey var. Geçen gün ona baktım ben, şimdi farklı sporlara atlamayalım da. Yani o dönemde 2 haftalık bir Fransa tatiline çıkan bir spor sever. F1'inden işte Şampiyonlar Ligi'ne. Her şey yerinde, yani Aubameyang'lar, Özil'ler, Şampiyonlar Ligi finalini izleyip oraya gelmeler, hani çılgın bir serüvendi. Ama Şampiyonlar Ligi finalinde bunların yaşanması gerçekten komik, yani bu kadar. Ve Fransa biliyorsun yani oturmuş, yani bu işi bilen bir ülke, yani bunun bu hale gelmesi aşırı komik bir şey. Ve bunun bir de yayıncılık tarafı var, yani bunun gecikmeleri, bunun reklam boyutu, televizyondaki yayın süreci, dijitaldeki yayın süreci. Sınıfta kaldı yani. Daha fazlası yok.
Yani Fransız spor kültürü için kötü bir sınav geçti diyebiliriz. O net. Bir de bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Şeyi konuşalım. Yani Manchester City'de yine epik bir şampiyonluk kapanışı yaptı. Yani o Agüero kapanışından sonra İlkay Gündoğan'la, hem de çok tuhaf bir hikaye, kulüpten gidebilirsin artık görevini tamamladın denen adam. Durun bakalım, biz daha görevimizi tamamlamadık, bir şampiyonluk getirelim bu kulübe diye oyuna girdi. Her şeyi değiştirdi. Bir yandan da Gerard, Coutinho, Liverpool'a o ayak kaymasının bedelini ödeyecek miyiz, diyetini ödeyecek mi derken işler sarpa sardı. City'nin şampiyonluğunu nasıl anlatacaksın bize?
İki maçı da ben aynı anda takip ediyordum. Zaten o gün inanılmaz bir şekilde bütün maçlar aynı anda oynandığı için Sonuçta sadece ligin zirvesinde yoktu olay. Ligin dibinde de işte Leeds United mı, Burnley mi, işte zaten Tottenham garantilemişti de orta sıralarda da ilk ona girmek isteyen takımlar falan. Bütün maçları takip ediyordum. Şöyle benim sağ içine çok girmeyeceğim ama şu benim dikkatimi çekmişti Okan. Liverpool maçını izliyordum ben. O dakikalarda City gerideyken. Çünkü Liverpool, yani City geri döner mi diye düşünmek yerine Liverpool atarsa liderliğe çıkar mı sorusunu daha kendime yakın buldum. Sana bir soru yönelteyim şuradan. Abi City geride ve Aston Villa hiç beklenmedik bir şekilde oyunda, belki oyuna da hükmetmiyor ama City de çok, özellikle isabetli şut anlamında kötüydü. Liverpool bu kadar fırsat varken, yani rakibini psikolojik baskı altına almak yerine, yani çünkü herkes şunu söyledi maç anında, tribünlerin sesi, tribünlerin tepkisini bizi etkiliyordu dedi oyuncular. Ve hatta tünelde, hatta ısınırken bu konuda bilgi aldıklarını söylediler taraftarlardan. Abi Liverpool City gerideyken gol atamıyor, City gol atıyor, sonra Liverpool gol atıyor. Yani bunun artık bir açıklaması yok bana sorarsan. Yani bu çok bana komik geliyor. Çünkü senin saha avantajınla rakibin de şampiyonluk yanında böyle bir zor durumdayken atmazsan olayı gerginleştirmezsen, City zaten bunu 10 yıl önce yaptı ve kadro kalitesi olarak çok üstün. Aston Villa da oyundan düşünce İlkay'ın biraz bu kadar şov yapması beni üzdü. Arsenal'a gelir mi falan diyordum. City'de artık kalır herhalde. Yani City göstere göstere aldı kupayı ya. Bunun daha ötesi yok. İnanılmaz bir geri dönüş. Ben Liverpool sanki üstüne düşeni yapmadı gibi geliyor bana Okan.
Ya şöyle bakmak lazım. Gerçekten ben bunu 2010 yılında statta deneyimlemiş biriyim. Yani oyuncuların Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonda tribünlere ne kadar kulak kabarttığını, gözünün kulağının tribünlerde ne kadar olduğunu. Biraz daha geriye gidersek Galatasaray'ın o Fenerbahçe'nin Denizli'de yaşadığı krizin değerlendirmesi maçlarını hatırlarsak, herkesin kulağı tribünlerde oluyor. Oyunun akışı, hatta Galatasaray'ın o maçta bir Kayseri Spor'la mı oynamıştı Galatasaray, tam hatırlayamıyorum. Bir %99 Kayseri Spor'du. Böyle out kullanmayı falan bırakmıştı Mondragon. Yani o tarz psikolojik durumlarda sen rakibinin üstüne zaten hani son çiviyi çakmak gibi olurdu Liverpool'un o 2-0 gerideyken City öne geçmesi, 3 puanı alıyoruz mesajını Etihad'a göndermesi. Yani bu fırsatı kaçırmaları çok trajikti. Ya bir yandan da ben şeye bakıyorum. Ya yani City maçına baktım. Aston Villa 2-0 öne geçtikten sonra tüm takım kapanma refleksi gösterdiler. Özellikle 2-0'dan sonra tamamen böyle bir 18'in içine takılan, yığılan bir takım vardı. Yani City 18'in içine giren takımlara bir şekilde bedelini ödetir. Goller de biraz şanssız oldu. İlk ayın ilk golünde sen söyle adını. Kimdi Aston Villa'nın sağ beki? Sözleşmede yeniledi.
Metikeş.
Adı aklıma gelmedi adamın. Keş zamanlama hatası yaptı. Iska geçti kafayı. Yani belki doğru zamanlamayla zıplasa o gol gelmeyecek. Rodri'nin golünde kaleci atlayabilecek, yani vurulabilecek tek açı var. Oraya adımlamak yerine sola doğru adımladı. Yani o kalabalığın içinden o top zaten geçmez ama o sola adımlayınca sağa gelen topu kurtaramadı. Yani işte domino etkisi yarattı bence Liverpool'un o golü atamaması. Bu noktada da gelmişken, bu kadar baskıyı hissettirme şansı eline ulaşmışken bunu yapamazsan sonra Salah golde tribünlere koşar. Tribünlerde 3-2 öne geçti City'yi görüp yapar. Yani gerçekten trajik bir final oldu Liverpool için. Ama City'de tabii şampiyonluk geldi. Sen ilk ay kalacak mı diyorsun? Ben hala gideceğini düşünüyorum ama bir de Haaland gerçeği var. Yani önümüzdeki sezon Premier Lig. Tabii konuları sen burayı son bir sözle, birkaç sözle bağlarsın ama şeye de getirelim. Erik ten Hag da kelleleri almaya başladı. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yani önümüzdeki sene enteresan Premier Lig bizi bekliyor. İstersen sen buradan yorumlarını yapmaya devam et.
Gayet güzel bağladık. Ben İlkay'ın, yani Guardiola'nın hep şu açıklamaları var, yani böyle bir şey var benim haberim yok falan diyor. Ya İlkay'ı eleştirmek, yorumlamak, yani diğer takımlara baktığım zaman çok net forma giyebilecek bir isim, yani gittiği yerde yıldız olabilecek bir isim şu an. Bu sene cidden çok, nasıl diyeyim, geçen sene oranla bence forma süresinde de bir düşüş yaşadı. Ve bunun sıkıntısı Ayrılır mı? Bence Mane'nin de ayrılığı saçma şu an. Bayern Münih'e gitmesi de çok saçma ama onu biraz daha anlıyorum. Yani Salah baskısından dolayı da ilk ay biraz daha rahat bir ortamda. Guardiola'nın da ona verdiği yetki, ona verdiği imkanlar her ne kadar kısıtlı olsa da aralarındaki bağının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bence kalacak gibi duruyor. Çünkü şu Şampiyonlar Ligi şeyi var ya, yani Guardiola'nın City'si Şampiyonlar Ligi'ni alacak mı? Yani Haaland transferiyle biraz daha göz kırpıyor yani. Mesaj artık bu yani. Adam Premier Ligi kendine bağladı yani son yıllarda. Bunun yanından da ben asıl bu konuya geçerken gelecek yıl ne bekliyoruz konusunda Erik ten Hag'ın hamlelerini %100 doğru buluyorum. Sözleşme yenilemiyorlar ve giden oyuncuların da maliyetini düşünürsek biraz daha takımın bütçesini rahatlatıyor. Fakat ben şunu düşündüm bu iki gün önce Pogba'nın ayrılık haberinden sonra. Abi Pogba biliyorsun 1-1,5 yıldır ya da 2 yıldır çeşitli takımlarla anılıyordu. Satmak yerine kulüpte tuttular. Zaten 4 yıl saçmalamış bir adam. Yani o zaman gelir elde edebilirdin. Yani Lingard'dan bu sene hiç verim almadın. Lingard'ı satıp bir küçük, yani küçük dediğim 10-15 milyonluk bir bütçe sağlayabilirdin. Hani kadroda duran çeşitli isimlerden böyle faydalanabilirdin. Bunu yapmayı tercih etmediler ve rekorla geldi. Bedelsiz gitti Pogba. Lingard da bir sezon yattı. Hiçbir şey değişmedi. Asıl beni heyecanlandıran takım Aston Villa oldu. Ben bu kadarını beklemiyordum. Hatta yani Coutinho'nun hadi bonservisi alındı. Yani Kamara bedelsiz geldi. Ama Diego Carlos transferi bence senle hep eleştirdiğimiz Tyrone Mings olayı var ya, faciası savunmada. Akıllar gidiyor, kafalar gidiyor. Bence Gerrard özellikle savunma hattına Rangers'tan da oyuncu istiyor. Ve bunu ciddi düşünüyor. Bunu bas bas bağırdık. O da görmüş, hoca da görmüş. Aston Villa beni heyecanlandırıyor yani. Sen bu kadarını bekliyor muydun Aston Villa'nın?
Yani benim Gerrard'a ilk başta yaklaşımımı hatırlıyorsun. Dinleyenler de hatırlayacaktır. Yani çok büyük bir figür, çok büyük bir ağırlığı var. Bu ağırlık da zaten Aston Villa'yı büyük bir krizden sadece ismiyle kurtarmasını sağladı. Ki Gerrard'ın Rangers'ta başardıkları ortada. Ya bir de elindeki bütçeyi bu kadar doğru kullanırsa ya gerçekten o Big Six'in bir altındaki takım çok net olarak onlar olur. Yani West Ham'da işte dedikodular, Bowen'a talipler, Declan Rice gidecek kalacaklar falan arasında bu katkıyla, bu transfer politikasıyla bomba gibi geliyorlar. Özellikle Tyrone Mings benim dediğime de gelmesi Gerrard'ın beni çok mutlu etti. Bu arada yani tabii Tavernier gerçeği var Rangers'ta. Bir bakar yani, öyle bir dedikodu var mı bilmiyorum ama James Tavernier'i getirirse Premier Ligi bile kazanabilir. Yani öyle bir yorum bile yapabilirim. İnanılmaz bir oyuncu çünkü yani gerçekten İskoçya Ligi'nden acilen çekip çıkarılması gereken bir adam. Aston Villa'nın yaptıkları gerçekten özel. Bu arada yani Manchester United'a Erik Ten Hag'a da şöyle bağlayayım. Yani Glazer kardeşlerin gelişinden itibaren o çok meşhur anlatılan Mehmet Demirkol mu anlatmıştı? Top kaleye girdikten sonra topu kaleden alınabileceğini düşünmüyorlar. Niye yeni top almıyorlar falan, top kalede mi kalacak gibi saçma sapan muhabbetler yapıyorlar. Ki Manchester United taraftarının da Glazer kardeşlerin ne kadar tepkili olduğunu da hatırlıyoruz, biliyoruz. Yani bu alınan sportif kararlar, senin söylediğin yaşananlar üst üste gelince sonra neden başarısızız, neden başarısızsınız, bu yüzden başarısızlık var yani. Pogba'yı inanılmaz bir bedelle alıyorsun. Adamdan verim alamıyorsun. Ya tutarsa diye devam eden bir süreçte bedelsiz kaybediyorsun. Yani bir yandan Lingard'a da şöyle diyeceğim. Lingard'ın da senelerini paramparça ettin, çarçur ettin. Yani adamı West Ham'daki o müthiş Lingardinho performansından sonra tekrar gelsin, biz ona şans vereceğiz dedin. Adama forma yüzü göstermedin. Bir senesini daha çöpe attın ve onu da kaybediyorsun. Juan Mata'ya zaten, Juan Mata'ya çok büyük saygı duyarım. Çok sevdiğim de bir oyuncudur. Ama Juan Mata FIFA 15'te falan futbolu bırakıyordu ya. Yani hani bırakmış olması gerekiyordu benim algımda. Öyle bir şey, hani oyuncuya saygısızlık etmiyorum ama yani ayaklar Premier Lig seviyesindeki oyunu ayak uydurabilecek seviyede değil. Yani futbol Mata'dan Premier Lig seviyesinde en azından geçmişti. Yani bu başarısızlığın yansımasıydı bence senin anlattığın olaylar. Bakalım, Erik ten Hag doğru kararlarla yola çıktı. Doğru kararlar veriyor. Ama bir yandan da kulübün içinde kalanlarla ne yapacak, yeni oyuncularla ne yapacak, ben onları merak ediyorum. Bir de şeye geleceğim şimdi sana, bir konuya daha geçelim. Arsenal'da hala bir ses yok. Sen ilk ay gelir mi falan diyordun. İlk ay zaten bence Arsenal'e gelmez de başka bir ses de yok. Arteta'dan ve kulübünden ne bekliyorsun? Neler yaşanıyor şu an Arsenal'de?
Vallahi bugün çok üzücü bir haber oldu. Kayıda girdiğimiz günün öğle saatlerinde Alexander Lacazette kulübe veda etti. Benim için yeri çok ayrıydı. Kulübe ilk geldiği günü çok iyi hatırlarsın Okan, benim delirmelerimi, Lyon'dan geldiği zaman çıldırmalarımı, yani
çalmalarını.
Kesinlikle öyle ve ben Lacazette'i Arsenal'a gelmeden önce 2 yıl öncesinden istiyordum, hani Arsenal'a gelsin falan diye. Aubameyang gitti, Lacazette gitti. Tamam, yaş vardı ama senin dediğin gibi ses yok ve nasıl oyuncu ikna edileceğini düşünüyorum ben. Şampiyonlar Ligi yok. Bu seviyede yani Napoli'den Osimhen falan diyorlar. Bayern Münih ilgileniyor. İşte Nunes diyorlar Benfica'dan. Manchester United ilgileniyor. Hani gidip Everton'dan Dominic Calvert-Lewin'e patlamayalım diye bakıyorum ben. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşarım öyle bir transfer yapılırsa. Çünkü ya kaybedilen oyuncu, evet, Lacazette belki Arsenal'da faydalanır. Belki en verimli sezonu Unai Emery'li sezondu. O dipten ceza sahası içine dışına doğru kesilen toplarda Lacazette etkiliydi. Ama ondan sonra Lacazette'den hiçbir zaman tam fayda görmedi Arsenal. Aubameyang'ı da kaybetti. Yani ilerideki iki yıldızın, her ne kadar verim alamasa da isim olarak iki yıldızın yeri de olmadan gitti. Şimdi geriye baktığımız zaman işte Juventus'tan Melo diyorlar, Arthur Melo. Savunma zaten bu şekilde devam ediyor galiba. Bir bek transferi geliyor. Ama yani bunun devamında elleniyle sözleşme imzalandı. Ben ona da çok anlam veremedim. Hadi rotasyon diye bir nebze kabul ediyorum şu an. Ama yani elleniyle falan seninle de konuşmuştuk. Bu işler yürümez. Bu şekilde de devam edilecekse tansiyon çıkmaya başlar benim. Yıldız oyuncu da beklemiyorum ama bu kadarını da beklemiyorum. Yani orta sahaya var, Torreira'yı ikna edin geri gelsin yani. Ne diyeyim yani, daha altına inmeyelim artık. Bir de Saliba krizi var, adam Arsenal'a gelmem diyor Okan. Hani Marsilya'da kalırım daha iyi diyor. Yani Arsenal'ı bu kadar düşmedik yani bence.
Gündüzü neler anlattıysa adam artık.
Yani Gündüzü'yle bilmiyorum. Umarım Gündüzü onu balona alıştırmamıştır orada. Neyse. Ya yani bu şekilde neye hazırlık yapıyorlar bilmiyorum ama bu sessiz bekleyiş, rakiplerin böyle yani Aston Villa bile hamle yaptığında biz bu kadar heyecanlanıyorsak, yani bana sorarsan Kamara transferi bedelsiz inanılmaz bir transfer. Marsilya'daki performansıyla, hatta Deschamps'ın açıklamalarına girdim ben Twitter'da. O da Aston Villa tercihini anlamadığını söylüyor. Yani neden Aston Villa'ya gittiğini bilmiyorum ama onun için bir basamak diyor. Ya bedelsiz oyuncuya, ya öyle bir şey olursa da ortadaki oyuncular da çok belli yani. Kime gidebilirsin, ne yapabilirsin çok ortada. Ama hep dediğimiz olay, bu genç kadronun üstüne sen tecrübeli ve oyunun hakimiyetini alabilecek, bu gençlere destek olabilecek, oyunu kontrol etmekte öne çıkabilecek oyuncuları bulamazsan bir sezon daha kayıp olacak. Şu anlık öyle gözüküyor.
Ya bir de şuradan da bakmak lazım açıkçası. Aston Villa'nın yaptıkları da bir tezi çürütüyor. Yani biz Arsenal 4. sırayı alamadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, oyuncu getiremiyor diyoruz. Aston Villa devlerin aylarca peşinden koştu. Diego Carlos'u cart diye takıma getiriyor. Hem de sezon bittikten birkaç saat sonra neredeyse. Yani o zaman Arsenal yönetiminin de bir şapkayı önüne koyması lazım. Yani bu kulübün, bu tarihin, bu sembollerle dolu geçmişin birkaç oyuncuyu da ikna edebilme konusunda Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı olmaması gerekiyor. Yani bir Henry'nin telefonuna bakması lazım. Nasıl Sir Alex Ferguson Ronaldo'yu City'ye gitmekten bir telefonla vazgeçirdi? Senin kulübünün de büyük bayrak adamları var. Yani demek ki burada kurumsal bir sıkıntı var. Kurum kültüründe bir bozukluk var. Yani ben bunu başka şekilde yorumlamıyorum. Ya Arsene'de çok detay konuşmak istemiyorum. Hatta başka konuya geçeceğim ama yani sen buna katılır mısın bilmiyorum. Yani Diego Carlos'u getirebiliyorsa Aston Villa, sen de koskoca Arsenal'sin. Yani Saliba mı demiştin, gelmiyorum diyor. Yani baba, bir şapkayı önümüze koyalım yani. Arteta, yönetim, yani bu olacak iş değil. Burada bir büyük bir sıkıntı var. Yani marka sıkıntısı var. Koskoca Arsenal bu duruma düşmemeli yani. Ben bunu kabul edemem.
Ben de kabul edemiyorum zaten. Hani Gabriel Jesus hamlesi gelirse de benim biliyorsun sevmediğim bir oyuncu. Yani ne yapacağını da, ben şunu diyorum Okan. Biz oyunu kontrolüne alalım biraz. Biraz daha tecrübeli isim olsun diyoruz. Hani bunu Gabriel Jesus'la hedefliyorsa Arteta, bu da bende soru işareti oluşturuyor.
Ya kesinlikle Arsenal konusunu uzatmayalım. Ben farklı bir sivri yorumla gireceğim. Bu kriz sezonu bir şekilde bitirdiler, atlattılar. İsimlerine yakışmayacak kadar kötü bir sezon geçirdiler. Kimden bahsettiğimi az çok herkes tahmin ediyor. Everton. Enteresan bir yaz sezonu geçirecekleri çok bariz. Richarlison gidecek deniyor. Calvert-Lewin'in talipleri var. Lampard'a sen içerik girdin. İyi bir bütçe vermeleri gerekiyor. İyi bir bütçe bekliyor. Transferler yapacak deniyor. Ben de şöyle diyorum. Lampard, Şumudika'nın bu geliş gidişleri vardır ya. Bir an gelir öbür gün gider. Hikmet Karaman'ın da çok olur. Sabah imzalar akşam ayrılır. Samet Aybaba'da da böyle şeyler yaşanmıştır. Lampard yazın sonunu görebilecek mi? Ben ona da emin değilim yani. Bu krizden sonra Lampard'la devam edelim mi derler mi? Ben olsam demezdim. Büyük ihtimal devam edecekler. Ben yine uç bir yorum yapıyorum ama. Everton'dan neler bekliyorsun bu tartışmalar? Richarlison ben gidiyorum abiler falan.
Ya Everton'da Richarlison'un açıklamalarını ben bizzat kendim girdim o gün. İşte kulübe ilettim, Lampard'a ilettim isteklerimi diyor. Paris dedikoduları var. Yani Richarlison'la bu iş olmaz Okan. Yani bu kadar kontrolsüzlük içinde, yani Arsenal'ı bambaşka bir şekilde değerlendiriyoruz. Kontrolü alamıyor genç. Burada bir kaos var kulübün içinde. Ve işin garip tarafı belki oyuncuların hepsi belirli başlı takımlara gitse, yani Premier Lig içindeki 19 takıma dağılsalar Everton dışında belki hepsi harika oyuncular olacak. Ama o arka beşli diyorlardı ya Fenerbahçe'de, aynı o şekilde içeride bir gruplaşma mı var ne var bilmiyorum. Felaket bir oyun oynanıyor. Performanslar iyice çakıldı. Verim alınmıyor. Yani Ancelotti'nin de şey yorumu vardı ya, Everton gittiğim için üzülmüştür ama bugün Şampiyonlar Ligi'ni aldığım için sevinmiştir diyor. Ancelotti şunu demiştir. İyi ki kurtulduk. Şu halimize bak demiştir. Lampard'da ya Conor Gallagher falan deniyor. Abi yani sen önce Delali'yi aldın. Ne yaptı Delali? Bunu bir açıklamasını yapalım. Hani Donovan de Beek dönüyor. Erik ten Hag falan hani kampta istiyormuş. Orta sahada zaten son 3 yıldır 4 yıldır aynı kadroyla oynuyor Everton. Son 2 yıl önce bir
sizi kurtarsın diye bağıracak yakında. Liverpool taraftarı yani. Bu ne? Nereye geldi kulüp?
Ya gerçekten komedi yani. Bu ligde kalmaları mucizeydi zaten. Yani Everton'dan şu ana kadar hiçbir şey beklemiyorum. Gidecek oyuncuları merak ediyorum ben. Yani umarım şöyle bir şey olmaz Okan. Benim tek korkum bu. Newcastle United her ne kadar sermayesinden dolayı ya da lige böyle bir parayla giriş yapmasından dolayı geçen sene giriş yapmış derken yani alt üst etme anlamında. Gidip Everton'dan böyle 3 kuruşluk adamları 40 milyona 50 milyona almaz. Yani ligin içinde böyle dağılımlar yaşanmaz umarım. Herkes kendi yoluna baksın. Everton'da Lampard oturup Erik ten Hag'ın yaptığından farkı yok şu an bana sorarsan Lampard'ın. Yani biri Ajax'tan geldi takım başına, oturduğu birinci haftada hançeri vurmaya başladı. Lampard'ın da aynı şeyleri yapması gerekiyor. Yani Everton'a hiçbir beklentim yok ya.
Yani ben şöyle çok net bir yorum daha yapacağım Everton'la alakalı. Sadece Richarlison'u satsınlar, kulübü aynı tutsunlar, başarı gelir. O kadar da net konuşuyorum. Ben yani Richarlison hater'ı gibi konuşuyorum ama gerçekten o arka beşli muhabbeti var ya Fenerbahçe'de. Everton'da arkadaki tekli bu. Yani bu kadar ben ya şey çıkmış açıklamalarını, senin girdiğin açıklamaları okudum. Ben isteklerimi, talebimi Everton'a ve Lampard'a ilettim diyor. Yani bu açıklama, ben gitmek istiyorum açıklaması. Her şeyi söylemişsin delikanlı gibi, çık ben de gitmek istiyorum de yani. Bu kadar yok işte söyledim, ilettim, hepimiz için hayırlısı olsun falan muhabbetlerine gerek yok. Bu kadar politik davranmaya gerek yok. Everton'da da bir bakmışsın yarın Wayne Rooney gelmiş. Tabii ki abartıyorum, şaka yapıyorum ama. Yani Everton'da da dediğin çok doğru. Erik ten Hag'ın yaptığı gibi bir hançerin vurulması lazım. Yani sezon içinde bir maç vardı. Koskoca alan, ki benim çok beğendiğim bir orta sahadır. Oyunu, fiziksel oynaması, topla ilişkisi. Bir maçta bir tane isabetli pas falan attı. 30 dakika topa değmedi. Yani takımın 8 numarası, box to box oynayabilecek oyuncusu, belki derinde oyun kurucusu, topla oynamıyor. Takımın düştüğü durumu açıklayan, izah eden çok net bir istatistikti bu. Yani Batuhan Karadeniz misin sen? İlk yarıda 45 dakikada 800 metre koşmuş istatistiği gibi. Demek ki kulüpte çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı çözülürse Everton'da güzel günler görür. Newcastle'a bağlanalım. Hatta konuları çok mu uzattık bilmiyorum. Yaklaşık bir yarım saat oldu galiba. Tam. Newcastle'dan sen sükseli işler bekliyor musun? Ne göreceğiz? İçeriklere de giriyorsun sık sık. Nasıl yorumlayacaksın Newcastle'ın bu sezon yazını?
Sven Botman transferi Milan'la kapışıyorlar. Sven Botman gelirse bence çok iyi bir transfer olur. Yaşı gereği, savunmadaki duruşu gereği harika bir hamle olur. Bu etkileyici bir, nasıl diyeyim, anılma diyeyim yani. Bunu yapamayan kulüplerle konuştuk az önce. Bunun dışında hücum hattına çok genç isimlere 40 milyon, 45 milyon sterlinlik teklifler duyuyorum. Bence yani Newcastle direkt böyle ilk senesinden Okan 18-19 yaşındaki çocuklara 40 milyon vermesin. Biraz daha sağlam adımlarla. Hani yani şu an hiçbir şey değişmedi sonuçta. Tamam, bir ayağa kalkış gösterdi Newcastle. Üstüne yani Bruno transferi falan filan, yani bir mesaj da verdi ama yani daha dur, ikinci sene. Böyle 19 yaşındaki çocuklara gerek yok bence. Biraz daha böyle 27'sinde, 28'inde, 26'sında özellikle hücum hattında Wilson'ı rahatlatacak böyle. Mesela Dominic Calvert-Lewin bence Newcastle'a yakışır. Yani bir XX'e gelmez ama oraya bence yakışır. Bunun dışında kesinlikle zaten orta sahada yani bu Joe Linton çok iyi bir performans gösterdi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biz ilk Eddie Howe açıklandığında ben şu soruyu sormuştum sana. Bu adamdan nasıl faydalanacak acaba, hani orta sahaya düşünür mü falan demiştik. Oynattı. Çok da verim aldı ama bence Eddie Howe büyük takımlara göre belki Aston Villa'nın Gerrard'ına benzer bir şekilde nokta atış planlıyor. Bu doğrultuda ilerliyorlar. Ama onun dışında dediğim gibi yani 19-20 yaşındaki çocuklar için bence erken Okan.
Kesinlikle erken. Yani o sezon içerisinde sportif direktör, kulübün yöneticileri de çok açıklama yaptılar. Daha işte ekonomik olarak gelişmemiz, transfer bütçemizi sahaya, transferlere yansıtabilmemiz için biraz daha zaman geçirmemiz gerekiyor. Gelirlerimizi arttırabilecek performanslar göstermemiz gerekiyor diyorlardı. Bunun bilincinde olduklarını zaten gösterdiler bence yapılan adımlarla, atılan adımlarla. Eddie Howe başlangıcı çok doğru bir tercihti. Üstüne işte Eddie Howe'ın tercihleri. Yani Newcastle'ın da artık John Joe Shelby'ye biraz nefes aldırması, bir huzur vermesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Onların yapacakları enteresan olacak ama yani bir yandan da şeyi düşünmüyor değilim. Bu ligin gerçekten dengesi, Newcastle'ın ve Aston Villa'nın parasal durumundan bağımsız konuşuyorum, önümüzdeki sezon ve sonraki sezonlarda çok çalkalanacak. Yani o çok net artık, bu aradaki işte o bahsettiğimiz işte Big Six vardır. Arada o Big Six'in hemen altındaki bir underdog takımlar vardır. Bir de orta sıralar düşme hattı zaten az çok bellidir. Ama burada ya bu sezon zaten onun izlenimini verdi lig. 18. sıraya kadar böyle karman çorman, 4 ile 18 arası karman çorman olmaya gidiyor lig. Sen ligin geleceğini nasıl görüyorsun? Oradan da bir kapanışa doğru yavaş yavaş geçelim istersen.
Çok iyi olur. Hatta Nottingham Forest'ın gelişinde kutlamaları beni heyecanlandırdı. Binlerce taraftar dışarıdaydı. Geçmişi olan bir kulüp geldiği için mutluyum. Oynadıkları futbolda açık Championship izlemedim ama sonra yani final maçını izledim. Ondan önce de ara ara denk geldiğimde bakıyordum. Genel olarak bir araştırdığımda yani yüzü göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Ligin genel durumuna bakarsak dediğin çok doğru. Zaten hani şunu konuşuyorduk abi biz bitmeden 4-5 hafta önce, yani West Ham, Manchester United, Arsenal, hani Arsenal 3. de olabilir diyorduk. Wolves'ın altında da kalabilir diyorduk. Yani çılgın bir oran vardı. Altta da mesela Leicester tadibe kadar inmişti. Hemen adım attı yukarı. Newcastle bir ara 10'unculuğa çıktı, indi, tek o banda yaklaştı. Hani bir yer değişmeyen takımlar Palace falandır herhalde. O da sabit orada dolaştı. Tabii burada Leeds United'ta da bir şeyler bekliyorum ben gelecek sezon. Yani şu an bir küçük bir Red Bull olma yolunda ilerliyorlar galiba. Hocadan da dolayı. Umarım onlar da tekrar canlanır. Ama ligin geneline baktığımız zaman yani Aston Villa'nın bu kadar para harcamız geçen sezon da çok az para harcamadı Aston Villa. Yani ondan önce de yatırımlar yapıyordu. Ufak ufak küçük küçük 30'lar, 35'ler, 20'ler para harcanıyordu. İşte az önce söylediğin şey vardı ya Arsenal için, yani bu takım tarihini kullanamıyor mu? Dediğin aslında doğru. Takımlar bazı faktörleri oyuncuları ikna etmek için kullanıyor. Yani Sven Botman'ın da bana sorarsan Newcastle'a gelmesi, ya gelirse eğer, doğru bir hamle olur ve bunu ikna etmek büyük bir başarı. Yani bu sıradaki bir takımın Lyon'dan işte Bruno'yu getirmesi de inanılmaz bir başarı. Bu fark azalıyor ama kaybeden şey olabilir Okan. Eğer doğru yapılanmayı yapmazsa Portekiz çetesi Wolverhampton, Ruben Neves'i falan kaybedip canı sıkılabilir biraz. Onlarda da vedalar gelmeye başladı. Adama Traore dönecek mi falan, bu diyaloglar dönüyor. Gerçekten kadroyu elimize aldığımızda, yani Leicester City'de de Brendan Rodgers sıfırdan bir yapılanma istiyor. İşte Tielemans Arsenal diyorlar. Herkes para harcamaya hevesli. Herkes sıfırdan bir yapılanmaya gidiyor. Belki Newcastle'ın ve Aston Villa'nın bu, daha doğrusu Newcastle daha iyi bir örnek olur. Bir anda gelip biz sıfırdan bir şey kuruyoruz demesi diğer takımların da iştahını açtı bence.
Ya kesinlikle, bir de farklı bir perspektiften bir yorum yapacağım. Ondan sonra kapanış için sana sözü vereceğim. Real Madrid'in bu sezonu küresel olarak dünya futbolunun ayarlarını bozdu. Neden bozdu? Yani şimdi geriye dönüp bakalım. La Liga için ne konuşuluyordu? La Liga'nın 2010'lu yılların ortasında aldığı bir karar vardı. Ligin yayın haklarını Real Madrid Barcelona'ya bağlayıp geri kalan kulüpleri bayağı muaf tutan bir televizyon anlaşması sonrası ligin geriye gittiğini görmeye başlamıştık. Bundan işte tüm ligler ileri doğru adım atarken La Liga'da kalite düşüyor, sıkıntılar başlıyor vesaire konuşmaları. Ardından Real Madrid'in Barcelona'nın süperstarları ikna edemeyen kulüpler haline gelmesi, Premier Lig'in ileri doğru attığı inanılmaz adım vesaire derken bir anda Real Madrid'in böyle gelip şampiyonluğu kazanması, yani La Liga'yı ve Real Madrid'i, diğer kulüpleri bir ilgi noktası haline getirdi. Ligdeki bu dönüşümde, yani işte Arsenal'in oyuncu ikna edememesinden bahsediyoruz. Bir yandan Newcastle'ın gelip hiç olmayacak oyuncuları çat diye ikna edebilmesi, Aston Villa'nın devlerin peşinden koştuğu oyuncuları bir anda getirebilmesi vesaire. Yani futbolun demografik yapısında bayağı değişimleri göstermeye başladı. Yani Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi projesi vesaire, aslında bunları böyle birbirine bağlantılayarak okumamız da mümkün. Ben enteresan bir 5 yıllık süreç özellikle bekliyorum futboldan. Yani Lig 1 Florentino Perez'e ve Barcelona başkanına, Lig 1 başkanı Mbappe'nin iptalinden sonra, yani Mbappe'nin Paris'te kalışından sonra bizi kıskanmayın, bizden geride kaldığınızı kabul edin falan derken Real Madrid vurdu masaya yumruğunu, biz Real Madrid'iz dedi. Bir yandan Barcelona'nın Xavi ile yaptığı yapılanma var, aşağıda Sevilla'nın yaptıkları var, işte İtalya'da Milan'ın kalkınması var. Yani birçok Milan'ın satılması var 1.2 milyar dolara, euroya, özür dilerim. Yani gerçekten futbol bizim için enteresan bir döneme gidiyor. Yani o devlerin yanında işte Newcastle'lar, Aston Villa'lar para harcamaya hevesli, yapıyı değiştirmeye, kast sistemini bozmaya hevesli takımlar. Bu da enteresan bir noktaya getirecek gibi okuyorum ben. Sen de yorumlarını yap, kapatalım istersen.
Hatta aklıma şey geldi, yani bu İşte Avrupa Süper Ligi falan, bir Perez orada herkesin aklını alıp Şampiyonlar Ligi'ni tekrar götürdü. O da garip oldu. Hani biz buradayız zaten, bunu oynuyoruz gibi getirdi olayı. Diğer taraftan genel olarak aslında benim söylemek istediklerimi söyledim. Ben direkt aslında bu yazın devamında nasıl podcastler yapabilirizden bahsedip kapatmak istiyorum uygunsa.
Tabii ki.
Şimdi burada birkaç takımdan, daha doğrusu 4-5 takımdan bahsettik ama mesela Chelsea'den hiç bahsetmedik. İşte Southampton'dan hiç bahsetmedik ki orada da hoca değişikliği olur mu olmaz mı diye şeyler konuşuluyor. Yani birçok takımın aslında hikayesini takip ediyoruz yakından. Detaylı bir şekilde gün içinde de paylaşabildiğimiz kadar. Yani adada dönen ne varsa içerik olarak sunmaya çalışıyoruz Twitter üstünden. Yaz boyunca da gerek transfer olsun, gerek bugün de ara ara yaptığımız gibi sert yorumlar, keskin yorumlar olan eğlenceli programlar olacak diye planlıyoruz. Boş geçmeyi düşünmüyoruz ama Double O Talking'in ilk sezonunu, her ne kadar sezon başında başlamış olsak da, bu bölümle sonlandırıyoruz. Gelecek sezon yine bu programımızın ikinci sezonuyla karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni sezonda yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.